Ayrım 2.
Bugüne dek ölümün aniden gelebilecek olması hep aklımı kurcaladı. Şehir dışına bir yere uçacak olsam, hatta markete bile gidecek olsam, evden çıkarken karım Nancy'ye sık sık şu sözleri söylerim. Eğer geri dönmezsem sana son kez seni seviyorum dediğim yeri unutma. Bu aramızda hep yapılan bir şaka haline geldi. Fakat içimde bir ses ölümün ciddi bir şey olduğunu fısıldar durur. Tanrı korkusu ile bir sonraki karşılaşmam 13 yaşımdayken oldu. Evimizin bulunduğu caddenin karşı tarafında oturan ve çocukken bakıcılığımı yapan Frank Schultz evleniyordu ve beni, evet beni, evlilik törenine davet etmişti. Çok gururlanmıştım, ta ki okula gidip rahibeye sorana dek. Şüpheli bir şekilde evlilik töreni nerede olacak diye sordu. Ona törenin yapılacağı yerin adını verdim. Sesi buz gibi oldu. Orası Lüterci bir kilise değil mi? Şey, bilmiyorum, sormadım, sanırım ben. Orası Lüterci bir kilise ve oraya gitmeyeceksin. Ama neden diye sordum. Oraya gitmen yasak dedi. Ses tonu bu konuda son noktayı koyduğunu belirtiyordu. Fakat neden diye ısrar ettim. Rahibe ona daha fazla soru sormama inanmaz gözlerle bana baktı. Sonra sonsuz bir sabırdan kaynaklanan derin bir soluk alarak iki kez göz kırptı ve gülümsedi. Tanrı senin dinsiz bir kilisede bulunmanı istemez çocuğum diye açıkladı rahibe. Oraya giden insanlar bizim inandıklarımıza inanmıyorlar. Onlar doğru olanı öğretmiyorlar. Katolik kilisesinden bir başka kiliseye gitmek günahtır. Arkadaşın Frank'in orada evlenmek istemesine üzüldüm. Tanrı bu evliliği takdis etmeyecek. Sayın rahibe diye ısrar ettim. Artık hoşgörü sınırı aşılmıştı. Eğer bu törene katılmaya karar verirsem ne olur? O zaman dedi rahibe içten bir ilgiyle, felaket senin üzerinde olur. Uf, zor bir karar. Tanrı çok sert biri. Burada çizgiyi aşmamak gerek. Ama çizgiyi aştım. Bu protestomu daha yüksek ahlaki temellere dayandırdığımı söylemeyi çok isterdim. Fakat gerçekte beyaz spor ceketimi pembe bir karanfil bile takmıştım. Tıpkı Pat Boone'un şarkı söylerken taktığı gibi giyemeyeceğim düşüncesine dayanamamıştım. Rahibenin dediklerini kimseye söylememeye karar verdim ve evlilik törenine bir misafir olarak katıldım. Ama öylesine bir korku içindeydim ki anlatamam. Belki de abarttığımı düşünebilirsiniz. Fakat tüm gün boyunca Tanrı'nın beni çarpmasını bekledim. Ve tören boyunca önceden uyarılmış olduğum Lüterci yalanlara karşı uyanık oldum. Fakat papazın söyledikleri kilisedeki herkesi ağlatan sıcak ve harika şeylerdi. Törenin sonunda ben de gözyaşları içindeydim. O gece diz çökerek haddimi aştığımdan dolayı beni affetmesi için Tanrı'ya yalvardım. Mükemmel tövbe ameliyesi duasını okudum. Ey Tanrım, sana karşı geldiğim için çok üzgünüm. Uykuya dalmaktan korkarak saatlerce yatakta yattım ve tekrar tekrar eğer uyanmadan önce ölürsem Tanrı'ma ruhumu alması için dua ettim. Şimdi size çocukluğumdan kalma hikayeyi tek bir nedenden dolayı anlattım. Aslında size daha bir sürü hikaye anlatabilirim. Tanrı'dan korkumun gerçekte ne kadar büyük olduğunu size göstermek istedim. Çünkü bu tür şeyleri yaşayan tek kişi ben değilim. Daha önceden de dediğim gibi Tanrı'nın önünde korkuyla bekleyenler sadece Roma Katolikleri değildir. Tam tersine dünyadaki insanların yarısı iyi birer insan olmadıkları takdirde Tanrı'nın onları yanına kabul etmeyeceğine inanmaktadırlar. Çeşitli dinlere inanan kökten dinciler müminlerinin kalbine korku saçmaktadırlar. Bunu yapamazsınız. Şunu yapmayın. Durun. Yoksa Tanrı sizi cezalandıracak. Burada öldürmeyeceksin gibi emirlerden bahsetmiyoruz. Cuma günü et yerseniz Tanrı kızar. Gerçi bazen bu konudaki fikrini değiştirdiği de olur. Ya da asla domuz eti yemeyin ya da evlenmeyin gibi yasaklardan bahsediyoruz. Kadınsanız yüzünüzü bir peçeyle örtmediğiniz, hayatınız boyunca Mekke'ye hacca gitmediğiniz, tüm işlerinize ara verip seccadenizi yere sermediğiniz ve günde 5 vakit namaz kılmadığınız, bir tapınakta evlenmediğiniz, her pazar kiliseye devam etmediğiniz ya da günah çıkarmadığınız için size öfkelenen bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Tanrı'ya karşı dikkatli olmalıyız. Tek sorun kuralları bilmenin çok zor olduğudur. Çünkü çok fazladırlar ve en zor olanı da herkesin kuralının doğru olduğudur ya da öyle olduğunu söylemeleridir. Gene de hepsi birden haklı olamaz. Öyleyse neyi seçmeli, nasıl bilmeli? Bunlar rahatsız edici sorulardır ve hiç de önemsiz değillerdir. Özellikle de Tanrı'nın bu konuda çok az bir hata payına izin verdiği düşünülürse. İşte bu nedenden dolayı Tanrı ile Dostluk adlı kitap ortaya çıktı. Bu da ne demek şimdi? Nasıl olabilir? Tanrı'nın kutsal cezalandırıcı olmaması mümkün mü? Vaftiz edilmemiş bebekler cennete gidebilirler mi? Peçe takmanın veya doğuya dönerek dua etmenin, bekar kalmanın veya domuz eti yememenin herhangi bir şeyle ilgisi olmayabilir mi? Allah bizi koşulsuz olarak mı seviyor? Kutsal zafer günü geldiğinde Yehova kendisiyle olmamız için hepimizi birden seçer mi? Daha kökten bir sarsıntı için yoksa Tanrı'yı eril olarak nitelemek de mi yanlış? Tanrı bir dişi olabilir mi? Ya da daha da inanılmazı belki de cinsiyetsizdir. Benim gibi yetiştirilmiş biri için bu tür şeyler düşünmek bile günah olarak kabul edilebilir. Gene de bunları düşünmeliyiz. Onlara meydan okumalıyız. Körü körüne inanmak bizi çıkmaz sokaklara götürür. İnsan ırkı son 2000 yıldır ruhsal gelişim yönünden fazla bir yol kat etmiş sayılmaz. Pek çok öğretmenle, ustayla, dersle karşılaşmaktayız ve hala zamanın başlangıcından beri kendi türümüz için felaket getiren aynı davranışları tekrarlıyoruz. Hala kendi türdeşlerimizi öldürüyoruz. Dünyayı güç ve açgözlülükle yönetiyoruz. Toplumumuzu cinsel açıdan baskı altında tutuyoruz. Çocuklarımızı incitiyor ve onları kötü eğitiyoruz. Acılara önem vermiyor ve aslında acıyı yaratıyoruz. İsa doğalı 2000 yıl oldu. Buda'nın zamanından bu yana 3500 yıl geçti ve Konfüçyüs'ün sözlerini ve Tao'nun bilgeliğini duyalı daha da fazla zaman oldu ve hala asıl soruları ortaya çıkarmış değiliz. Elimizden zaten var olan yanıtları işe yarar hale getirmeyi, günlük yaşayışımızda kullanabileceğimiz bir yol bulmayı başarabilecek miyiz? Ben bulabileceğimize inanıyorum. Dahası bundan son derece eminim. Çünkü bunu Tanrı ile olan konuşmalarımda defalarca tartıştım. 2. Bana en sık sorulan sorular şunlardır. Gerçekten de Tanrı ile konuştuğunuzu nasıl biliyorsunuz? Bunun sizin hayal gücünüz olmadığını nereden biliyorsunuz? Ya da daha da kötüsü, sakın şeytan sizi kandırmaya kalkışıyor olmasın. İkinci olarak sıklıkla şu soru sorulur. Neden siz? Neden Tanrı sizi seçti? Ve üçüncüsü, bu durum meydana geldikten sonra hayatınızda nasıl değişiklikler oldu? Tanrı'nın sözleri aracılığıyla olağanüstü şeylere vakıf olmak, soluk kesici ve gizli şeylerin ortaya konması ve diyaloglarımızın meydan okuyan yapısı hakkında sıklıkla sorular geldiğini düşünebilirsiniz. Tabii ki pek çok kez bu tür sorular geldi. Fakat en fazla sorulan sorular bu hikayenin insani tarafıyla ilgiliydi. Sonuç olarak tüm istediğimiz birbirimizi tanımaktı. Belki de dünyadaki her şeyden çok insan türdeşlerimiz hakkında doymak bilmez bir merakımız vardır. Bu sanki bir başkası hakkında daha fazla şey öğreneceğimizi bilirsek kendimiz hakkında da daha fazla şey öğrenebiliriz gibi bir yaklaşımdır. Ve kendimiz hakkında daha fazlasını bilmek, yani gerçekte kim olduğumuzu bilmek, her şeyden daha derin olarak hissettiğimiz bir arzudur. Ve bu nedenle de diğer insanların fikirlerinden çok yaşadıkları deneyimler hakkında soru sorarız. Bu senin için nasıl bir şeydi? Bunun doğru olduğunu nasıl biliyorsun? Şu anda ne düşünüyorsun? Bunları neden yaptın? Nasıl oluyor da böyle hissedebiliyorsun? Sürekli olarak bir başkasının derisinin içine dek nüfuz etmeye çalışırız. İçimizde bizi sezgisel olarak ve zorla birbirimize doğru yönlendiren bir sistem vardır. Bence evrensel bilinci içeren genetik kodlamamız içinde doğal bir mekanizma var. Bu bilinç ya da zeka, duygusal yaratıklar olarak en temel tepkilerimizi bile şekillendirmektedir. Bir şekilde çekicilik kanunu diye adlandırılabilecek ve hücresel düzeyde var olan ebedi bir bilgelik söz konusudur. Ben içten içe birbirimizin içinde kendi gerçek varlığımızı bulacağımızı sezerek doğal bir şekilde birbirimize doğru çekildiğimize inanıyorum. Bilinçli olarak bunun farkında olamayabiliriz. Özellikle bunun farkına varamayabiliriz. Fakat bence hücresel seviyede bunu anlıyoruz. Ve bu mikrokozmik anlayış makrokozmik olandan türemektedir. Ben en yüksek düzeyde hepimizin bir olduğunu bildiğimize inanıyorum. İşte bizi birbirimize çeken şey yüksek farkındalık durumudur ve bunu yok saymak insan kalbinin en derin yalnızlığını ve her tür ruhsal acıyı yaratmaktadır. Tanrı ile konuşmamın bana gösterdiği de budur. İnsan kalbinin hissettiği bütün acı, içinde bulunulan bütün rahatsız edici durumlar ve deneyimlenen tüm trajediler insanın bir tek kararından kaynaklanmaktadır. Kendimizi diğer insanlardan uzak tutma, onlardan ayrı olma kararı. Yüksek farkındalık durumunu yok sayma kararı, içimizde birbirimize karşı hissettiğimiz doğal çekiciliği, kötü ve birlik duygumuzu yalnızca ve yalnızca bir kurgu olarak adlandırma kararı. Bu şekilde gerçek kendimizi inkar etmiş oluruz ve olumsuzluklarımızın tümü kendimizi inkar etmemizden kaynaklanır. Tüm öfkemiz, tüm hayal kırıklıklarımız, tüm acılarımız en büyük neşe kaynağımızın yani bir olmanın verdiği neşenin ölmesinden doğmaktadır. İnsanlar arasındaki kavgalar ve çekişmeler bir olduğumuzu, deneyimini hücrelerimizde hissetsek bile bu gerçeği zihinsel düzeyde inkar etmekteki ısrarımızdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle hayat ve hayatın nasıl olması gerektiği hakkındaki düşüncelerimiz en derindeki içsel anlayışımızın bir uzantısı olmaktan uzaktır. Gerçekte her gün kendi içgüdümüze karşı gelmekteyiz ve bu da bizi bir kez daha bir olmanın sevincini deneyimleme arzusuyla yanıp tutuşurken ayrı olmanın delirticiliğini yaşamakta ısrar ettiğimiz şu anki çılgınlığımıza yönlendirmektedir. Bu çekişme çözümlenemez mi? Evet, Tanrı ile olan çekişmemizi çözümlediğimizde bu sona erecektir ve bu kitabın yazılma nedeni de işte budur. Aslında bu kitabı yazmak hiç aklımda yoktu. Tıpkı Tanrı ile sohbetlerde olduğu gibi bu da bana paylaşmak için verildi. Tanrı ile sohbetler üçlemesi bittiğinde bir yazar olarak rastlantı eseri edindiğim kariyerimin de sona ereceğini düşünüyordum. Sonra birinci kitap için rehber kitabın teşekkür bölümünü yazarken tıpkı mistik bir deneyimmiş gibi hissettiklerim kaleme dökülüverdi. Bunun sonrasında ne olduğunu anlattığımda bu kitabın neden yazıldığını anlayabilirsiniz. Bu kitabı yazdığımı duyan bazı insanlar bunun sadece bir üçleme olacağını sanıyordum dediler. Bu sanki özgün yöntemin bütünlüğünü zorlayan bir madde yaratmak gibiydi. Bu kitabın nasıl yazıldığını ve yazmam gerektiğini nasıl anladığımı bilmenizi istiyorum. Hatta şimdi bile burada otururken bu işin nereye doğru gittiğini ya da ne demek gerektiğini bilmiyorum. 1997 yılı ilkbaharıydı. Rehber kitabı üzerinde çalışmayı bitirmiştim. Yayıncım Hampton Roads'un cevabını heyecanla beklemekteydim. Sonunda telefon çaldı. Bob Friedman, "Hey Neil, bu harika bir kitap," dedi. "Ciddi misin? Şaka yapmıyorsun ya." İçimde hep en iyiye inanmayan ve kötü olanı duymayı bekleyen bir yanım vardır. Bundan dolayı kendimi üzgünüm. Bunu nasıl kabul edemiyoruz? Tüm kitabı tekrardan yazmanız gerekli denmesine hazırlamıştım. Bob, "Elbette ciddiyim," diye güldü. "Böyle bir konuda sana neden yalan söyleyeyim ki? Sence kötü bir kitabı basmak ister miyim?" "Hayır, sadece kendimi iyi hissetmemi sağlamaya çalışıyorsun sandım." "Bana inan Neil, berbat bir şey yazmış olsaydın sana çok iyi bir kitap yazdığını söyleyerek kendini iyi hissetmeni sağlamaya çalışmazdım." İnanmaz bir sesle, "Peki," dedim. Bob yine güldü. "Dostum, siz yazarlar tanıdığım en kendine güvensiz insanlarsınız. Yaşayan bir insanın size doğruyu söylediğine bile inanmıyorsunuz. Sana söylüyorum, bu harika bir kitap. Birçok insana yardımcı olacaktır." Rahatlayıp, "Tamam, sana inanıyorum," dedim. "Yalnız bir şey var. Biliyordum, biliyordum. Yanlış olan ne?" "Hiçbir yanlışlık yok. Sadece herhangi bir teşekkür bölümü yok. Bir teşekkür kısmının olup olmadığını bilmek istiyoruz. Eğer böyle bir bölüm eklemek istemiyorsan boş ver gitsin. Hepsi bu." "Hepsi bu mu?" "Evet, hepsi bu." "Tanrım, teşekkürler." Bob bir kahkaha attı. "Böyle bir teşekkür bölümü var mı?" "Yakında olabilir. Baba, kısa süre içinde bir e-mail göndereceğimi söyledim. Telefonu kapattığımda sevinçten çığlık attım. Karım Nancy yan odadan neler oluyor dedi. Zafer kazanmış bir komutan edasıyla yan odaya girdim. Bab kitabın harika olduğunu söylüyor. Hey, bu çok iyi diye sevinçle cevap verdi. Gerçekten doğru söylediğine inanıyor musun? Nancy gözlerini devirerek gülümsedi. Bab'ın sana bu konuda yalan söylemeyeceğine eminim. O da aynen böyle dedi. Yalnız bir şey varmış. Neymiş? Teşekkür bölümünü yazmam gerekiyor. Evet, bu bir sorun değil. 15 dakika içinde bir şeyler çıkarabilirsin. Görüldüğü gibi karım da rahatlıkla bir yayıncı olabilirdi. Pazar sabahı oturdum ve işe kendime şu soruyu sormakla başladım. Bu rehber kitap için kimlere teşekkür etmeliyim? Birdenbire aklımdan şu düşünce geçti. Evet, Tanrı'ya tabii ki. Evet, kendimle tartışmıştım. Fakat Tanrı'ya sadece bu kitap için değil, her şey için teşekkür ederim. Zihnim, yap öyleyse diye uyardı. Sonra bir kalem aldım ve yazmaya başladım. Hayatımın tamamı ve bana yararı olabilecek iyi ya da temiz ya da yaratıcı ya da harika her şey için en iyi arkadaşım ve en yakın dostum Tanrı'ya teşekkür ederim. Bunu yazma yolumun beni şaşırttığını hatırlıyorum. Tanrı'yı hiç bu şekilde tasvir etmemiştim ve bilinçli bir şekilde hissettiğimin tam bu olduğunun farkına varmıştım. Bazen sadece yazarken tam olarak ne hissettiğimi anlayabiliyordum. Hiç böyle bir deneyim yaşadınız mı? Orada bunu yazarken bir anda farkına vardım. Tanrı ile bir dostluk yaşıyordum. Tam olarak böyle hissediyordum ve zihnim şöyle diyordu. Öyleyse yaz bunu. Devam et ve bunu söyle. Teşekkür bölümünün ikinci paragrafına başladım. Şimdiye kadar hiç böylesine harika bir dostluk yaşamamıştım. Hissettiğim şey tam olarak bu ve buna teşekkür etmek için hiçbir fırsatı kaçırmak istemem. Sonra da bunun nedeni hakkında bir şeyler yazdım. Bir gün herkese böyle bir dostluğun nasıl geliştirileceği ve nasıl kullanılacağını her anını ayrıntılı olarak vererek açıklamayı umdum. Çünkü Tanrı her şeyden çok insanların böyle bir dostluktan yararlanabilmelerini ister ve bizim istediğimiz de budur zaten. Tanrı ile dost olmayı isteriz. Böylesi hem işlevsel hem de kullanışlıdır. İşte tam bu noktada ellerim soğudu. Sırtımdan yukarı bir soğukluk çıktı. Bedenimin içinde büyük bir telaş hissettim. Bir süreliğine daha önceden hiç düşünmediğim fakat tamamıyla açık gözükmeyen bir şeyi düşündüğümün farkına vararak şaşkınlık içinde sessizce oturdum. Bu deneyim yeni değildi. Tanrı ile sohbetleri yazarken sık sık hissetmiştim. Birkaç kelime, birkaç cümle zihnimden dışarı uçuşu veriyorlardı ve onları önümdeki kağıdın üzerinde görünce birkaç dakika önce bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim olmadığı halde aniden ne olduğunu anlıyordum. Bu deneyimi genellikle fiziksel bir hisle izliyordu. Ani bir karıncalanma ya da titreme diyebileceğim bir şey ya da sevinç gözyaşları, bazen de üçü birden. Bu sefer üçü birden olmuştu. Üçlü çarpılma. Bu nedenle yazdıklarımın kesinlikle doğru olduğunu biliyordum. Sonra önemli bir kişisel keşifte bulundum ve bu da daha önceden olmuştu. Aniden bir şeyin tamamen farkına varılması hissi. Bunu bir anda bir arada biliveriyorsunuz. Bilmem sağlanan şey ancak bu şekilde tarif edebiliyorum. Bu üçlemenin sonunda yazdıklarımın sona ermeyeceğiydi. En azından iki kitap daha olacağı açıktı ve önümde bu kitaplar ve içlerinde neler aktarılacağı hakkında bir belirsizlik uzanmaktaydı. Tanrı'nın sesinin fısıldadığını duydum. Neil, benimle olan ilişkin diğer insanlarla olan ilişkinden farklı değil. Diğer insanlarla olan ilişkine bir konuşma ile başlarsın. Eğer bu iyi giderse bir arkadaşlık oluşur. Ve eğer bu da iyi giderse diğer kişiyle bir olma, paylaşım duygusu deneyimlemeye başlarsın. Benimle yaşadığın durum da tam olarak bunun aynısıdır. Öncelikle bir konuşmayla başlarız. Her biriniz Tanrı ile kendi tarzınızda ve değişik zamanlarda değişik tarzlarda konuşmayı deneyimlersiniz. Bu her zaman çift taraflı bir konuşmadır. tıpkı şimdi yaptığımız gibi. Bu konuşma kafanızda ya da kağıt üzerinde ya da biraz daha zaman alan ve duyacağınız bir sonraki şarkı, göreceğiniz bir sonraki film, gideceğiniz bir sonraki konferans, okuyacağınız bir sonraki makale, yolda giderken birdenbire bir arkadaşınıza rastlamanız şeklinde kendini ifade eden şans biçimindeki yanıtlarım aracılığıyla olabilir. Sürekli olarak iletişim içinde olduğumuzu anladığınızda dostluğumuz gelişebilir. Eninde sonunda paylaşımı deneyimleriz. Bu nedenle iki kitap daha yazıyoruz. Tanrı ile Dostluk ve Tanrı ile Birlik. İlki, Tanrı ile konuşmalarınızda paylaşılan prensipleri nasıl kavrayacağımız ve bu yeni ilişkinizi dostluk kazanmak için nasıl kullanacağımız ile ilgilidir. İkincisi, bu dostluğun bir paylaşım deneyimine nasıl dönüştürüleceği ve bunu yaparsanız ne olacağını anlatır. Gerçeği arayan herkes için bir proje vermekte ve tüm insanlar için nefes kesici bir mesaj içermektedir. Sen ve ben şimdi biziz. Fakat sen bunu bilmiyorsun. Sen bir diğeriyle bir olduğunu bilmeyi veya deneyimlemeyi seçmektense bunu deneyimlememeyi seçiyorsun. Neil, senin kitapların bunları okuyan herkes için bu ayrımı sona erdirecektir. Ayrı olma yanılsamasını yok edeceklerdir. Bu senin davan, bu senin görevin. Ayrı olma yanılsamasını yok etmelisin. Bu hiçbir zaman sona ermeyecek bir görev. Tanrı ile sohbetler her zaman ve sadece bir başlangıçtı. Şaşırmıştım. Sırtımdan yukarı bir başka soğukluk daha yayıldı. İçimde kimsenin anlamayacağı ve bedeninizin her bir hücresinde hissedebileceğiniz bir titreme hissettim. Ve tabii ki meydana gelen de işte buydu. Bedeninizin her hücresi gittikçe hızlanan bir oranda titremekteydi. Daha yükselen bir frekansta dalgalanmaktaydı. Tanrı'nın enerjisiyle dans etmekteydi. Çok iyi bir yolla anlatıyorsun. Bu harika bir mecaz oldu. Hey, dur biraz. Bunun bu kadar kısa süre içinde meydana çıkacağını bilmiyordum. Sadece daha önceden 1997'de söylediklerini anlatıyordum. Biliyorum, bunun için bir şey yapamam. Kitabın ortalarına gelinceye kadar bekleyecektim. Fakat çok şiirsel bir dille yazmaya başladın ve ben de kendimi tutamadım. İşte bu güzel, gerçekten güzel. Evet, bu neredeyse kendiliğinden oluyor. Ne zaman lirik bir şekilde yazsan, şiirsel bir dille konuşsan, sevgi dolu gülümsesen ve bir şarkı söylesen ya da dans etsen kendimi belli etmem gerekiyor. Öyle mi? Şöyle açıklayayım. Ben hep burada senin hayatındayım, her zaman. Fakat böyle şeyler yaptığında, kalbinden geldiği gibi gülümsediğinde ya da sevdiğinde ya da dans ettiğinde ya da yazdığında varlığımın bilincine daha çok varıyorsun. Bu benim kim olduğumun en iyi şekilde açıklanması ve sen bu özellikleri ifade ederken beni de ifade ediyorsun.